Ayrım 39, sayfa 327. Onu uyandıran siyah ustabaşıların çığlıkları ve vagonun ana hattan ayrılırken sarsılması oldu. Uğradıkları bu küçük köyün adını istasyondaki levhadan okudu. Vriburg. Bu isim ona hiçbir anlam ifade etmiyordu. Çok geçmeden istasyon platformu ve vagonların içi lacivert üniformalı demiryolu polisleriyle doldu. Tüm işçi adaylarının platforma inmesi emredildi. Hendrik kardeşini dürttü, çenesiyle vagonun altındaki tekerleri gösterdi. Aksları da, çemberleri de hep kan içindeydi. Et ve deri parçacıkları yapışmıştı sağına soluna. Ertesi gün boyunca tren o istasyonun yan hattında bekledi. Polisler işçi adaylarını birer birer gaddarca sorguya çektiler. Akşama doğru beyaz şefin ölümünü kaza olarak kabul etmek niyetinde oldukları anlaşıldı. Sorgulama heveslerini kaybetmişlerdi. Kilitli kapılar, pencerelerdeki parmaklıklar, siyah ustabaşıların verdiği ifadenin yeterli kanıtlarıydı. İşçi adaylarının ifadeleri de hep birbirini tutuyor, açık vermiyordu. Akşamüstü herkes tekrar vagonlara bindirildi, gece boyunca yollarına devam ettiler. Tren durduğunda hepsi vagon pencerelerine üşüşmüşlerdi. Hendrik birden, "Kadınlar nerede?" diye sordu. Moses gülümsedi. Hangi kadınlar abi? Siyah kadınlar. Bizim kabilemizin kadınları gibi kadınlar. Burada kadın yok. Senin tanıdığın tipten olanlar yok. Yalnız İsifebiler var. Onlar da altın karşılığı yaparlar o işi. Burada her şey altınla olur. Witwater Strand Yerli İşçi Derneği, Anayol İnşaatı Merkezi diye yazılı bir kapıya yürütülüyorlardı. Siyah ustabaşılar burada onları gülümseyerek gütmekteydiler. Bazılarının hayvan sürülerinizi yanınızda getirmişsiniz diye takıldı bir tanesi onlara. Saçlarınızın arasında, onları istemiyoruz. Temizlenin önce. Sırayla bir sundurmaya alınıyorlar. Ellerine birer küçük karbolik sabun veriliyordu. Analarınıza sizin kokunuz çiçek kokusu gibi geliyor olabilir ama rüzgar yönünde durdunuz mu teke kokusundan beter diyerek gülen ustabaşılar onları birer birer duşun altına itti. Çıktıklarında doktorlar onları bekliyordu. İşçilerin hepsi çıplak, tertemiz çıkıyordu duştan. Muayene pek uzun ve yorucuydu. Göğüsleri dinleniyor, her yanları inceleniyordu. Ağzına, kafana ne oldu diye sordu doktorun biri Henry'e. Yo, dur, anlatma, bilmek istemiyorum. Bu tür yaraları daha önce de görmüşlüğü vardı. Şu tren sorumlusu hayvanlar. Neyse, pekala, seni dişçiye yollayalım. O kırık dişlerin köklerini çeksin. Kafaya dikiş atmak için çok geç. Bu yara izlerini hep taşıyacaksın. Onun dışında nefissin. Adam Henry'in pırıl pırıl sert kaslarına bir tokat attı. Seni yeraltı işine yollarız, ek ücret alırsın. Hepsine gri tulum, altı çivili çizme verildi. Tıka basa yemek yedirildi. Hendrik yahniden bir kaşık dolusu ağzına tıkarken, "Düşündüğüm gibi çıkmadı," dedi kardeşine. "Yemek iyi, dayak yok, karşımızda gülümseyen beyaz adamlar var. Trendeki gibi değil." "Abi, ancak budalalar açlıktan öldürür öküzlerini. Bu beyazlar budala değil." Ovambolardan biri Moses'in boşalan tabağını alıp mutfağa gitti. Tekrar doldurup döndü. Moses'in tüm istekleri artık çevresindekiler tarafından karşılanıyordu. Sanki doğuştan hakkıydı bu onun. Shayela denilen beyaz şefin ölümü daha şimdiden dilden dile dolaşan bir efsane olmuş. Moses Gama ile yaverinin ününü perçinlemek üzere kullanılıyordu. Yanlarından geçenler başlarını saygıyla eğip selam veriyorlardı. Ertesi gün sınav odasına alındılar. Karşılarına dikilen doktor onlara, "Adım Doktor Marcus Archer," diyerek kendini tanıttı. "Ben psikoloğum. Şimdi size bir yetenek testi vereceğiz. En çok hangi tür işte başarılı olabileceğinizi anlayacağız." Yanındaki siyaha başını sallayıp gülümsedi. İlk test, Marcus Archer'ın kendi geliştirdiği bir tahta bloklar bulmacasıydı. Garip biçimli tahta parçaları birleştirilip küp haline getirilecekti. Marcus Archer işaret verdiği anda hepsi birlikte başladılar. Moses bulmacayı 1 dakika 6 saniyede tamamladı. Doktor Archer'ın kayıtlarına göre bugüne kadar bu bulmaca 116.816 kişiye sorulmuş, kimse 2,5 dakikadan önce başaramamıştı. Kürsüden indi, Moses'in oturduğu yere yürüyüp blokları kendi gözüyle inceledi. Tamamdı, başını salladı, Moses'in ifadesiz yüzüne düşünceli gözlerle baktı. Aslında tabii Moses'i odaya girdiği anda fark etmişti. Ömründe bu kadar güzel bir erkek gördüğünü hatırlamıyordu. İster siyah olsun ister beyaz. Üstelik Dr. Archer'ın tercihi de siyah tenden yanaydı. Zaten 5 yıl önce Afrika'ya gelip yerleşmesinin nedenlerinden biri de buydu. Dr. Archer homoseksüeldi çünkü. Eski Mısır tanrılarına benzeyen bu soylu siyaha bakarken içine özlem duyguları dolmaktaydı. "İngilizce biliyorsun değil mi?" diye sordu. Moses başına evet anlamında salladı. "Evet biliyorum," dedi alçak sesle. Marcus Archer dönüp kürsüsüne baktı. Duyduğu ihtirası kimse fark edemezdi. Tebeşiri alıp tahtaya yazı yazmaya başladığında parmakları titriyordu. Testler öğleden sonra boyunca devam etti. Çeşit çeşit test vardı. Moses Gama'nın başarıları da birbirini izledi. Doktor Archer artık bir doğa harikası bulmuş olduğunun farkındaydı. "Gama," dedi ona. Adını kayıttan öğrenmişti. "Senden istediğim bir şey daha var." Moses'i alıp kendi çalışma odasının verandasına götürdü. "Okuma yazman var değil mi Gama?" "Evet doktor." "Benim kuramıma göre insanın el yazısı kişiliğinin anahtarıdır. Bana bir şeyler yazmanı istiyorum." Masaya yan yana oturdular. Doktor Archer yazı malzemesini Moses'in önüne koydu. Kopya etmesini istediği bir çocuk şiirini de getirdi. Moses kalemi hokkaya batırdı. Archer görmek için öne doğru eğildi. Moses'in yazısı işlek ve iriydi. Harflerin uçları sert yükseliyordu. Yazı yana eğik ve hatları keskindi. Zihinsel kararlılık ve büyük bir enerjinin tüm belirtilerini taşımaktaydı. Archer el yazısını incelerken elini Moses'in bacağına dayadı. Alttaki kadife teni, sert kasları hissetti. Moses bir irkildi, sonra yazmaya devam etti. Yazıyı bitirip kalemi bıraktı. İlk defa olarak Marcus Archer'ın gözlerine baktı. "Gama," Marcus Archer'ın sesi titriyor, parmakları geriliyordu. "Sen maden kürüyemeyecek kadar zeki birisin." Susup elini Moses'in bacağında biraz daha yukarı kaydırdı. Moses gözlerini kaçırmadan adamın yeşil gözlerine bakıyordu. Yüz ifadesi değişmedi. Yalnızca dizlerini biraz araladı. Marcus Archer'ın kalbi kaburga kafesini yaracak gibi oldu. "Benim asistanım olarak çalışmanı istiyorum Gama," diye fısıldadı. Moses bu teklifin büyüklüğünü bir düşündü. Madendeki tüm işçilerin dosyaları elinin altında olacaktı o zaman. Kendisi korunacak, imtiyazlı sayılacak, diğer siyahlara yasak olan yerlere girip çıkabilecekti. Bu işin avantajları o kadar çoktu ki hepsini kısacık bir an içinde düşünemiyordu bile. Kendisine bu teklifi yapan adama karşı hiçbir duygusu yoktu. Ne tiksinti ne de arzu. Ama istenen bedeli ödemekte de tereddüt etmezdi. Eğer bu beyaz adam kendisine kadın gibi davranılmasını istiyorsa Moses o hizmeti de sunardı ona. "Peki doktor, sizinle çalışmayı istiyorum," dedi. Barakalarda geçirdikleri son gece Moses tüm seçilmiş yardımcılarını topladı. Hepsi onun yatağının çevresine biriktiler. "Yakında buradan Goldie'ye gideceksiniz. Hepiniz birlikte gidecek değilsiniz. Bu bölgede pek çok maden var. Bazılarınız yerin altına inecek, diğerleri yeryüzünde, değirmenlerde, temizleme tesislerinde çalışacak. Bir süre birbirimizden ayrılacağız ama kardeş olduğumuzu unutmayacaksınız. Ben sizin abiniz olarak sizi unutmayacağım. Size önemli işler vereceğim. Sizi nerede olursanız olsun arayıp bulacağım. Çağırdığım zaman hazır olmalısınız." "Eh," dediler bir ağızdan. "Biz senin kardeşleriniz. Bize seslenmeni bekleyeceğiz. Her zaman benim korumam altında olduğunuzu bilin. Size bir haksızlık eden olursa onun cezalandırılacağını bilin. kardeşliğimize zarar verenin başına ne geldiğini gördünüz. Gördük diye mırıldandılar. Gördük, başına ölüm geldi. Ölüm gelir diye onayladım o ses. Kardeşliğimize ihanet edene de ölüm gelir. Tüm hainlere ölüm. Tüm hainlere ölüm. Birlikte sağa sola sallanıyorlardı. Moses Gama'nın hipnotizma etkisi altına girmişlerdi. Kardeşliğimiz için bir totem seçtim diye devam etti Moses. Buffalo'yu seçtim. Siyah ve güçlüdür. Ondan tüm insanlar korkar. Biz buffalolarız. Biz buffalolarız. Bu ayrımdan gurur duymaya başlamışlardı bile. Biz siyah buffalolarız. Herkes bizden korkmayı öğrenecek. Birbirimizi tanımakta kullanacağımız gizli işaretler de şunlar. Onların elini birer birer sıktı. Garip bir el sıkışıydı. İşaret parmağını kıvrık tutuyordu. Kardeşlerinizi buradan tanıyacaksınız. Hepsi birbirleriyle tokalaştılar. Herkes birbirinin elini yeni usulde sıkıyordu. Benden yakında haber alacaksınız. O zamana kadar beyaz adamın istediklerini yapın. Sıkı ve temiz çalışın. Çağrım geldiğinde hazır olmalısınız. Moses onları yataklarına yolladı. Hendrik'le ikisi oturdular, fısıltıyla konuştular. Minik beyaz taşların hepsini kaybettin, dedi Moses ağabeyine. Şimdiye kadar kurtlar kuşlar o somunları didiklemiş, taşları yutmuştur. Kalanlarını toz örtmüştür. Üstlerinde ot bitmiştir. Gitti onlar artık abi. Evet gitti diye sızlandı Hendrik. Onca kan ve çabadan sonra, çektiğimiz onca çileden sonra uçup gidiverdiler. Onlar lanetliydi diyerek avuttu onu Moses. Felaket ve ölüm getireceklerini ta başından anlamıştım. Beyaz adamın oyuncağı onlar. Sen ne yapabilirsin ki beyaz adamın servetiyle? Harcamaya kalksan, beyazlara ait malları satın almaya kalksan, beyaz polis hemen peşine düşer. Ya asarlar ya da hapse tıkarlar. Hendrik sessizdi. Bu sözlerdeki gerçeği düşünüyordu. Ne satın alabilirdi ki o taşlar karşılığında? Siyahlar toprak sahibi olamıyordu. 100 baştan fazla hayvan edinseler, mahalli amir hemen kıskanırdı. Hendrik'in zaten istemediği kadar karısı vardı. Siyahlar otomobil de kullanmıyordu. Siyah adamın aklı varsa hiçbir şekilde dikkati üzerine çekmezdi. Yo, onlar sana göre değildi abi, dedi Moses alçak sesle. Kayboldukları için atalarının ruhuna şükret. Hendrik homurdandı ama yine de o hazineye sahip olmak hoştu. Gizlice elimde tutmak bile. Elmastan, beyaz adamın altınından daha önemli başka hazineler de var abi. Neymiş onlar diye sordu Hendrik. Benim peşimden gel, onları bulursun. Ama ne olduklarını söyle. Yakında öğrenirsin diyerek gülümsedi Moses. Ama şimdi önemli şeylerden söz edelim. Hazineler arkadan gelsin. Dinle beni. Bonvu, yani kızıl saç, hani şu kadın gibi kullanılmaktan hoşlanan doktorum, seni Goldie'deki Central Rand Consolide adlı madene tayin etti. Goldie'nin en zengin madenlerinden biri. Kat kat. Sen yer altına ineceksin. Kendine orada bir isim edinirsen iyi olur. Bonvu'yu razı ettim. En iyi adamlarımızdan 10 kadarını seninle CRK'ya yolluyor. Onlar senin savaşçıların olacak. Onlarla başla ama genişle. Hızlı, güçlü ve korkusuz olanları çevrene topla. Ne yapacağım o adamları? Onları hazır beklet. Yakında benden haber alacaksın. Çok yakında. Ya öteki bufalolar? Bonvu benim önerimle onları 10'ar kişilik gruplar halinde öteki madenlere yolluyor. Adamlarımız çekirdek gruplar halinde her yere yayılacak. Yakında koca bir bufalo sürümüz olacak. En vahşi aslan bile meydan okuyamayacak o sürüye. Hendrik kardeşini bir daha ancak 3 ay sonra görebildi. O zamana kadar Hendrik'in etkinliği CRK'nın tüm siyah işçileri arasında çok artmıştı. Zama diye birini kendi yardımcısı yapmıştı Hendrik. Bu madenin bufaloları arasında pek çok kabileden adam vardı. Zulular, Şanganlar, Matabeleler vardı. Seçilme koşulu adamların güvenilir olmasıydı. Ayrıca memurlardan, işçi başlarından, şirket polisinden de adam seçiyorlardı. Kardeşlik örgütüne girme teklifini reddedenlerin sonu kötü oluyordu. Kiminin cesedi feci durumda bulunuyordu sonradan. Red cevapları kısa zamanda sona erdi. Sonunda Moses'in habercisi geldiğinde Hendrik madenden kolaylıkla çıkıp buluşma yerine gitti. Kapıda yolunu kesen bile olmadı. Dışarıda terk edilmiş bir sundurmanın arkasında bir Ford sedan araba bekliyordu. Hendrik oraya dikkatle yaklaştı. Farlar bir an yandı. Hendrik ışığın altında dondu. Farlar hemen söndü. Moses'in sesi karanlığın içinde duyuldu. "Seni görüyorum abi." Kucaklaştılar. Hendrik güldü. "Aa, demek araba kullanıyorsun, beyaz adamlar gibi." "Bu araba Bonvu'nun." Moses abini bindirdi. Hendrik arkasına yaslanıp rahatça oturdu. "Yürümekten iyi," dedi. "Anlat bakalım abim Hendrik, CRK'da durum nasıl?" Moses uzun süren raporu dikkatle dinledi, sonra başını salladı. "İsteklerimi anlamışsın, ben de böyle istiyordum. Kardeşliğe tüm kabileler katılmalı. Her kabileye, madenlerin her köşesine ulaşmalıyız." "Bunları daha önce de söylemiştin," diye homurdandı Hendrik. "Ama nedenini söylemedin. Seçtiğim adamlar bana hep neden diye soruyorlar. Yararı ne diyorlar?" "Sen ne cevap veriyorsun?" "Sabırlı olun diyorum." Hendrik kaşlarını çattı. "Cevabı ben de bilmiyorum ama bilirmiş gibi görünürsem beni daha akıllı sanıyorlar. İsrar eder, çocuk gibi davranırlarsa onları çocuk gibi dövüyorum." Moses gülmeye başladı. Hendrik ise başını iki yana salladı. "Gülme kardeşim, onları uzun süre dövemem." Moses onun omzunu okşadı. "Dövmek zorunda değilsin artık. Söylesene Hendrik, CRK'da çalıştığın aylar boyunca en çok neyi özledin?" "Yanımda bir kadının varlığını." "Onu sabah olmadan bulacaksın. Ya başka?" "İçkinin tadı, sert içkinin." "Abi," dedi Moses ciddi bir sesle. "Kendi soruna kendin cevap verdin. İşte adamların kardeşlik örgütünden bu yararları sağlayacak. Av köpeklerimize bunları fırlatacağız. Kadın, içki ve tabii para. Ama bu bufaloların başında olan bizler için çok daha fazlası var." Ford'un motorunu çalıştırdı, arabayı güneye doğru sürdü. Madenden de, beyaz adamların sokak ve evlerinden de uzaklaşıyorlardı. İzlemekte oldukları yol çabucak daraldı, yüzeyi bozuldu. Son fırtınanın oyduğu çukurlarda sarsılarak ilerlediler. Derken yol yönünü de şaşırmış gibi oldu, kavisler çizerek, labirentlere ayrılarak ilerledi. Kentin sokak ışıkları artık gerilerde kalmıştı ama burada da başka türlü bir ışıklandırma vardı. Yüzlerce odun ateşinin ışığı, dumanı. Baraka gibi evlerin her birinin önünde böyle bir ateş yanıyordu. Yol aralarında insan birkaç görülmeyen kişinin varlığını hissediyordu. Bir kısmı da açıkta kamp kurmuşlardı. "Neredeyiz?" diye sordu Hendrik. "Kimsenin tanımadığı, varlığını kabul etmediği bir kentteyiz. Halkının var olmadığı bir kentte." Hendrik çevresine bakınıyordu. Farlar ara sıra olmayacak görünümleri aydınlatmaktaydı. Zavallı bir köpeği taşlayan siyah çocuklar, duvar dibine işemek için çömelmiş bir kadın, kavgaya tutuşmuş iki erkek, ateş başında yemek yiyen bir aile. Yüzlercesi arasına görünüp kayboluyor, binlerce kişinin de varlığı hissediliyordu. "Burası Drake çiftliği," diye anlattı Moses. "Beyaz adamın Goldis'ini çevrileyen gecekondu semtlerinden biri." Hakim olan koku odun dumanı ve lağımdı. Ardından ekşimiş ter ve vücut kokuları hissediliyordu. İçi bulanıyordu insanın. "Kaç kişi yaşıyor burada?" "5 bin, 10 bin, bilen yok, aldıran da yok." Moses Ford'u durdurdu, farları ve motoru kapattı. Ortalıktaki sessizlik gerçek sessizlik değildi. Uzaktaki kalabalıkların mırıltısı gibiydi. Çocuk ağlamaları, köpek havlamaları, şarkı söyleyen kadınlar, küfreden, konuşan, yemek yiyen erkekler, kavga eden ya da çiftleşen çiftler, ölen, horlayan, kumar oynayan, işiyen, içen insanlar. Moses Ford'dan indi, karanlığa seslendi. Bir düzine gölge kulübelerin arasından çıkıp yaklaştı. Çocuktu bunlar. Yaşları ve cinsiyetleri pek belli değildi. Moses onlara, "Otomobilime bekçilik edin," dedi. Bir madeni para fırlattı. Para ateşin ışığında parıldadı. Çocuklardan biri onu havada kaptı. "Eh he baba," diye bağırıştılar. Moses abini biraz yürüttü, dar uzun bir barakaya soktu. Duvarları yamulmuş bir yerdi burası. İçerisi insan doluydu. Öyle kalabalıktı ki dumandan göz gözü görmüyordu. "İşte burada kadın da içki de bulabileceksin abi," dedi Moses. Abini oradakilere tanıttı. Çoğu Buffalo'ydu bunların. Bir kısmını Hendrik tren yolculuğundan tanıyordu. Birlikte yemin eden adamlardı. Henry'i görünce sevindiler. "Bu Henry Tabaka," dedi Moses. "Benim abim. Adı efsaneleşen hani. Beyaz Şayale'yi öldüren." Çevredekilerin gözlerinde saygı ifadesi daha da arttı. Moses bu sefer "Mamaninga'yı çağırdı. Senin skokiyanlarını istemiyoruz," dedi ona. "İyi içki getir. Abim çoktan kadın görmedi. Onu da ayarla." Ayrım sonu.